Ayrım 2.
Bir iki dakika hiç kıpırdamadan birbirlerinin gözlerine bakarak öylece durdular. Ardından Bay Golatkin'in ikinci garip hareketi geldi. Dudakları titriyor, çenesini tutamıyordu. Derken hiç beklenmedik bir şekilde ağlamaya başladı. Hıçkırıklar içinde başını bir aşağı bir yukarı sallayarak tek eliyle göğsüne vurup öteki eliyle de Doktor Rutenspitz'in ceket yakasına yakalayarak konuşmaya çalıştı. Açıklama yapmak istiyordu ama kelimeleri bulamadı. Doktor Rutenspitz şaşkınlığını üzerinden attı. Tamam artık, sakin olun, oturun dedi. Bay Golatkin'i bir koltuğa doğru iterek. Düşmanlarım var doktor, düşmanlarım var. Beni mahvetmeye yemin etmiş düşmanlar dedi Bay Golatkin korkulu bir fısıltıyla. Ne düşmanı canım, bu da nereden çıktı? Oturun, oturun dedi doktor ve sonunda onu oturttu. Bay Golatkin gözlerini doktordan ayırmadan oturdu. Doktor odada bir köşeden öbür köşeye koca adımlarla yürüyordu. Yüzünde hoşnutsuz bir ifade vardı. Uzun bir sessizlik oldu. Size minnettarım doktor, minnettarım. Benim için yaptıklarınızın farkındayım. İyiliklerinizi ölene dek unutmayacağım, dedi Bay Golatkin sonunda. İncinmiş bir ifadeyle sandalyesinden kalktı. Tamam tamam diyorum dedi doktor sert sert ve tekrar oturmaya zorladı. Neyiniz var sizin? Sizi hayal kırıklığına uğratan şeyi söyleyin bana. Sözünü ettiğiniz düşmanlar kim? Bunlar ne demek oluyor? Boş verin doktor, bırakalım bunları dedi yere bakarak. En iyisi bunları başka bir sefer konuşalım. Her şeyin açıklığa kavuştuğu, maskelerin yüzlerden düştüğü, her şeyin gün ışığına çıktığı bir zamana bırakalım. O zaman siz de bana hak verirsiniz doktor. Şimdi izin verirseniz ben size iyi sabahlar dileyeyim dedi Bay Golatkin. Ve sandalyesinden ciddi bir tavırla ağır ağır kalkıp şapkasını aldı. Peki, istediğiniz gibi olsun. Bir an sessizlik oldu. Ben biliyorsunuz yapabileceğim herhangi bir şey yani hakkınızda en iyisini dilerim. Anlıyorum, anlıyorum doktor. Demek istediğinizi anladım. Neyse sizi uğraştırdığım için özür dilerim doktor. Yok, bunu söylemek istemedim. Yine de siz nasıl isterseniz ilaçlarınıza devam edin. Söylediğiniz gibi yaparım doktor. Devam edeceğim. Hem de aynı eczaneden alacağım. Bugünlerde eczacı olmak da büyük bir şey doktor, büyük bir şey. Neden? Hangi açıdan? Her açıdan doktor, yani son günlerde dünyanın halini görüyorsunuz. Yalnızca eczanelerde değil, her yerde kendini bir şey sanan züppeler beyefendilere tepeden bakıyorlar. Ne demek istiyorsunuz yani? Çok iyi tanıdığımız birinden söz ediyorum. Ortak bir dostumuzdan. Örneğin Vladimir Semyonovich. Ya, evet doktor, daha onun gibi pek çokları var. İnsanların neler düşüneceklerini aldırmadan bir laf ediverirler. Ne demek istiyorsunuz? Yani ne söyleyeceklerini gayet iyi bilirler. Nasıl yani? Yani bir söz vardır, taşı gediğine koymak diye. Bunu yapmayı iyi bilen insanlar var doktor. Nasıl tebrik edeceklerini iyi bilen. Tebrik etmek mi? Evet doktor, yakın bir arkadaşımın geçen gün yaptığı gibi. Yakın bir arkadaşınız ha, ne yaptı dedi Doktor Rutenspitz Bay Golatkin'e dikkatle bakarak. Evet, yakın bir arkadaşım. Benim candan bir dostumu terfi ettiği için kutluyordu. Aynen şöyle söyledi. Terfiinizden dolayı size tebriklerimi, içten tebriklerimi sunma fırsatı bulduğum için çok memnunum Vladimir Semyonovich. Özellikle herkesin de bildiği gibi artık dayıların sözünün geçmediği böyle bir zamanda böyle bir terfi. O anda Bay Golatkin müzikçe başını sallayıp doktora göz kırptı. Demek öyle söyledi ha? Evet, aynen böyle söyledi. Ve Vladimir Semyonovich'in o anda orada bulunan amcası Andrei Filipovich'e şöyle bir baktı. Onun terfisinden bana ne peki? Beni ilgilendirir mi? Üstelik de daha küçük bir süt çocuğu olduğuna bakmadan bir de evlenmeye kalkıyor. Konuşma tarzımı bağışlayın lütfen. Ben de bunları söyledim. İşte Vladimir Semyonovich bu dedim. Size bütün olanları anlattım. Artık izninizle gidiyorum. Evet doktor, izninizle gidiyorum. Bir taşla iki kuş vurmak için. O genç adama dersini verdikten sonra Clara Osifyevna'ya dönüp o gece babası Osif Ivanovich'in evindeydik. Güzel bir şarkı söylemişti. Şarkınız çok yumuşak bir şarkıydı ama bakalım dinleyenlerin kalbi temiz mi dedim. Böylelikle herkes sesine iltifatla değil, dinleyenlere imada bulunduğumu anladılar. Ne yaptılar peki? Ne yapacaklar? Suratları limon ısırmış gibi oldu. Sonra yaşlı Osif Ivanovich'e döndüm. Osif Ivanovich dedim. Size çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Çocukluğumdan beri benim için yaptığınız fedakarlıkları takdir ediyorum. Ama gözlerinizi açın Osif Ivanovich. Benim her şeyim açık ve dobra dedim. Evet ya öyle. Evet doktor öyledir. Ne dedi peki? Ne diyecek, homurdandı, mırıldandı, bir şeyler geveledi. Beni tanıdığını, ekselanslarının daha iyi bir adam olduğunu söyledi. Lafı dolandırıp durdu. Ne söyleyecekti? Bunağın biri zaten. Demek öyle. Evet doktor, zaten hepimiz böyleyiz. Zavallı ihtiyar, bir ayağı da çukurda. Yine de bir dedikoduya başlamaya görsün. Hemen kulaklarını dört açar, hiçbir dedikodu onsuz olmaz. Dedikodu mu dediniz? Evet doktor, bir dedikodu uydurmuşlar. Dostumuz ayı ile yeğeninin bunda parmağı var. Yaşlı kadınlarla toplaşıp bir dedikodu uydurmuşlar. Ne sandınız? Birisini mahvetmek için planlar yapmışlar. Birini mahvetmek için mi? Evet doktor, birinin adını çıkarmak için bir söylenti çıkarmışlar. Yakın bir dostumdan söz ediyorum. Doktor Utensbis başıyla anladığını ifade etti. Onun hakkında öyle şeyler uydurmuşlar ki söylemeye utanırım. Evli olmasına rağmen bir kadına yazılı bir evlenme sözü vermiş diyorlar. Hem de kime biliyor musunuz doktor? Hiç fikrim yok. Yemek yediği aşevinin aşçısı olan adi bir Alman kadına. Ona para ödeyemediği için böyle sözler vermiş. Öyle mi diyorlar? İnanabiliyor musunuz doktor, o iğrenç ve yüzsüz Karolina Ivanovna'ya? Tanır mısınız? Bana kalırsa sizi anlıyorum doktor, gayet iyi anlıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Söylesenize, şimdi nerede oturuyorsunuz? Nerede mi oturuyorum? Evet, yani hatırladığım kadarıyla siz eskiden... Öyleydi doktor, öyleydi. Nasıl engel olabilirim? Diye yanıt verdi Bay Golatkin kısa bir kahkahayla. Doktor bu yanıta şaşırıp kaldı. Yo yo, siz beni yanlış anladınız. Ben yalnızca... Anladım doktor, anladım diye devam etti Bay Golatkin gülerek. Çok zamanınızı aldım doktor. Ne olur size iyi sabahlar dilememe izin verin. Evet doktor, sizi anlıyorum. Sizi çok iyi anlıyorum dedi kahramanımız. Rol yapan bir edayla. Size iyi sabahlar dilememe izin... Böylece kahramanımız selam verip doktor Rutenspis'i öylece şaşkın bir halde bırakarak odadan çıktı. Merdivenlerden inerken gülümseyip neşeyle ellerini ovuşturdu. Binadan çıkınca rahat bir soluk aldı ve kendisini dünyanın en mutlu ölümlüsü hissedip doğruca büroya yollandı. Tam o anda araba gürültüyle ön kapıya geldi. Birden her şeyi hatırladı. Petruşka arabanın kapısını açtı. Garip ve tatsız bir duygu Bay Golatkin'in bütün vücudunu sardı. Bir anda yüzü alevlendi. Yan tarafına bir ağrı saplandı. Arabanın basamağına adım atmak üzereydi ki dönüp Doktor Rutenspis'in penceresine doğru baktı. Tıpkı düşündüğü gibiydi. Doktor pencerede durmuş, sağ eliyle favorilerini sıvazlayarak merakla kahramanımıza bakıyordu. Şu doktor da ne ahmak diye düşündü Bay Golatkin arabanın içinde büzülürken. Ahmağın biri, hastalarını tedavi ediyor ama kendisi aptalın biri. Bay Golatkin arkasına yaslandı. Gidelim diye bağırdı Petruşka. Araba yine Nevski'ye doğru hareket etti. 3. Bölüm. O sabah Bay Golatkin için çok hareketli bir sabahtı. Kahramanımız Nevski'ye gelince arabanın çarşıda durmasını emretti. Aceleyle arabadan atlayıp Petruşka'yı da peşine takarak bir kuyumcuya daldı. Dışarıdan bakıldığında yapılacak bir sürü işi olan bir izlenimini veriyordu. Tam bir yemek ve çay takımıyla süslü bir pro kutusu ve gümüş bir tıraş takımı için 1500 rubleye pazarlık etti. Gerekli birkaç eşyanın da fiyatını öğrendikten sonra ertesi gün geleceğine, hatta belki de o gün birini gönderip aldıracağına söz verdi. Küçük bir kaporu isteyen dükkan sahibine onun için de söz verdikten sonra hayretler içindeki adamla acele bir şekilde vedalaşarak çıktı. Dışarıda peşine takılan bir sürü satıcı ile beraber dükkan dükkan dolaştı. Bu arada her fırsatta da arkasına dönüp Petruşka'ya bakıyordu. Yolunun üzerindeki bir sarrafa dalıp parasını bozdurdu. Biraz zarar etti ama kendisine büyük bir haz verdiği gayet açık olan bir şişkinlikle cebini doldurdu. Sonunda kadın eşyaları satan bir dükkana girdi. Seçtiği şeyler için pazarlık yaptıktan sonra mutlaka geleceğine söz vererek dükkanın numarasını aldı ve yine kaporo talebine ödeneceği şekilde bir karşılık vererek çıktı. Birkaç dükkana daha uğradı. Yine pazarlık yaptı. Fiyat sordu. Bazı dükkan sahipleriyle uzun uzun tartıştı. Bazı dükkanlara 2-3 kez girip çıktı. Kısacası garip bir hareketlilik içindeydi. Oradan çok ünlü bir mobilyacıya gitti. 6 odalık mobilya ısmarladı. Son model bir tuvalet masası beğendi. Mutlaka alacağına dair dükkan sahibini ikna edip alışılmış kapora sözünü vererek dükkandan çıktı. Başka bir şeyler ısmarlamak üzere yola koyuldu. Özetlemek gerekirse o günkü hareketliliği biteceğe benzemiyordu. Sonunda Bay Golatkin yorgun düşüp bu işten sıkıldı. Hatta nedendir bilinmez vicdan azabı çekmeye başladı. O anda ne Andrei Filipovic'i ne de Doktor Rutenspis'i görmek istiyordu. Şehir saati 3'ü vururken Bay Golatkin arabaya geri döndü. 1,5 rublelik bir çift eldiven ile bir şişe parfüm alışverişini temsil ediyordu. Daha erken olmasına rağmen Bay Golatkin Nevski de daha önce hiç gitmediği ama adını duyduğu bir restoranın önünde durdurdu arabayı. Hemen inip belli bir saate kadar dinlenip bir iki lokma bir şeyler yemek için aceleyle içeri girdi. Büyük bir ziyafete katılacak birinin önceden midesini bastırması gibi bir şeyler yedi, bir kadeh vodka eşliğinde. Yemeğin ardından bir koltuğa oturup etrafına şöyle bir baktıktan sonra eline bir gazete alıp onunla ilgilenmeye başladı. Birkaç satır okuduktan sonra yerinden kalktı. Aynada kendine baktı. Üzerine çeki düzen verdi, saçını düzeltti. Sonra pencereye gidip arabasının orada olup olmadığına baktı. Tekrar yerine oturdu ve gazeteyi aldı. Kahramanımızın çok heyecanlı olduğu belliydi. Saate bir göz attı. Daha 3'ü çeyrek geçtiğini ve hala çok zaman olduğunu görünce orada öylece oturmanın pek uygun olmayacağına karar vererek aslında pek de istemediği halde bir fincan çikolata ısmarladı. Çikolatayı içtikten sonra zamanın biraz olsun ilerlediğini düşünerek hesabı istedi. Derken birisi omzuna hafifçe vurdu. Dönüp baktı ve o sabah Litenaya Caddesi'nde karşılaştığı iki genç meslektaşını gördü. Kahramanımız onlarla ne rütbece ne de yaşça denkti. Düşman değillerdi ama dost da sayılmazlardı. Aralarında yakın bir ilişki olamazdı zaten. Bu karşılaşma Bay Golatkin'in pek hoşuna gitmedi. Hafifçe kaşlarını çattı, biraz bozuldu. Yakov Petrovich diye cıvıldaştı memurlar. Siz de mi buradasınız? Nasıl oldu da? Ah, demek sizsiniz beyler, dedi Bay Golatkin aceleyle. Biraz şaşırmış ve memurların onu görünce gösterdikleri samimiyetten sıkılmıştı. Ama rahat görünmeye çalıştı. Demek büroyu terk ettiniz ha? Saygınlığını korumak ve hep aralarında bir mesafe bıraktığı astlarına lütuf göstermek için içlerinden birinin omuzuna vurmak istedi. Ama bunu başaramayan Bay Golatkin bambaşka bir şey yapıverdi. Bizim yaşlı ayı ne yapıyor, deyiverdi. Kimden söz ediyorsunuz Yakov Petrovich? Hadi hadi, bilmezden gelmeyin. Bay Golatkin güldü ve parasının üzerine almak için döndü. Andrei Filipovich'ten söz ediyorum beyler, diye devam etti. Kasiyerle işini bitirip ciddi bir tavırla memurlara döndü. Adamlar birbirlerine anlamlı bir şekilde göz kırptılar. Evet, hala orada, sizi soruyordu. Öyle mi? Demek beni sordu ha? Evet Yakov Petrovich, pudralar kokular sürmüşsünüz. Pek şıksınız. Evet ya, bazen böyle gerekir, dedi Bay Golatkin. Zoraki bir gülümsemeyle etrafına bakarak. Gülümsemesini gören gençler kahkahayı bastılar. Bay Golatkin bozulup suratını astı. Size dost olarak bir şey söyleyeyim beyler, dedi. Kısa bir aradan sonra. Sanki onlara çok önemli bir sırrını açmak için karar almış gibiydi. Beni tanırsınız beyler ama şu ana kadar yalnızca bir yönümü gördünüz. Bunun için kimseyi suçlayamam. Benim suçum olduğunu itiraf edeyim. Bay Golatkin dudaklarını büzdü ve anlamlı anlamlı memurlara baktı. Adamlar yine birbirlerine göz kırptılar. Şu ana kadar beni tam olarak tanıyamadınız beyler. Şimdi açıklamayı pek uygun bulmuyorum. Size yalnızca bir ipucu verebilirim. Lafı dolandırmayı sevmeyen ve yalnızca maskeli baloya giderken maske takan insanlar vardır beyler. Hayatının tek amacı başkalarına yaltaklanma olmayan, pantolonunun üzerinde kalıp gibi durmasını hayatın en büyük zevki saymayan insanlar vardır. Gereksiz yere ortaya atılmayan, yağ çekmeyen, anlamlı anlamlı bakmayan, en önemlisi de üstüne vazife olmayan işlere burunlarını sokmayan insanlar vardır beyler. İşte size her şeyi anlattım. Artık izninizle gitmeliyim. Bay Golatkin sustu. İstedikleri karşılığı alan memurlar da birden gürültülü ve kaba bir kahkaha patlattılar. Bay Golatkin öfkeden kıpkırmızı kesildi. Gülün beyler, gülün. Şimdilik gülebilirsiniz. Biraz daha yaşlandığınızda anlarsınız, dedi. İncinmiş gururuyla şapkasını alıp kapıya doğru giderken. Ama size bir şey daha söyleyeyim beyler, diye ekledi. Son kez dönüp bakarak. Size bir şey daha söyleyeyim. Şurada biz bizeyiz. Benim bir prensibim vardır. Eğer başarısızlığa uğrarsam pes etmem. Eğer başarırsam daha da gayretlenirim ama kimsenin kuyusunu kazmaya çalışmam. Ben dolap çevirecek biri değilim ve bununla gurur duyuyorum. Siyaset yapmak benim harcım değil. Kuş avcıya doğru uçar derler. Bu doğrudur ama avcı kimdir, kuş kimdir? Problem bu işte. Bay Golatkin birden anlamlı bir sessizliğe gömüldü. Kaşlarını kaldırıp dudaklarını büzdü ve anlamlı bir ifade takındı. Şapkasını çıkararak selam verdi ve onları hayretten dona kalmış bir şekilde bırakıp gitti. Nereye, diye sertçe sordu soğukta durmakta olan Petruşka. Bu soruyu sorduktan sonra da bu sabah kendisini korumak için iki kez aynı şeyi yapan kahramanımızın üçüncü delici bakışlarıyla karşılaştı. İzmailovski Köprüsü'ne. İzmailovski Köprüsü'ne diye emretti Petruşka. Saat 4'e hatta belki de 5'e kadar yemeğe oturmazlar diye düşündü Bay Golatkin. Daha çok erken, epey zaman var. Ama zaten bu bir aile yemeği. Kibar çevrelerde dedikleri gibi sans façon gidebilirim. Bizim ayı her şeyin sans façon olabileceğini söylerdi. Bu benim için de geçerli o zaman. Bay Golatkin böyle düşünüyordu ama bir yandan da heyecan her dakika artıyordu. En azından büyük bir olaya karşı hazırlıklı olmaya çalışıyordu. Sağ elini sallayıp bir şeyler fısıldıyor, arada bir arabanın penceresinden dışarı bakıyordu. Onu bu haliyle gören biri, öyle kibar çevrelerde söyledikleri gibi sans façon bir aile yemeğine gittiğini düşünemezdi. Bay Golatkin, İzmailovski Köprüsü'nde bir evi işaret etti ve araba avluya girip sağdaki merdivenlerin önünde gürültüyle durdu. İkinci katın penceresinde bir kadın gölgesi gören Bay Golatkin onu öpücük gönderdi. Heyecandan ne yaptığının farkında bile değildi. Sapsarı ve şaşkın bir halde arabadan indi. Giriş merdivenlerini çıkıp şapkasını eline aldı. Mekanik bir şekilde üzerine çeki düzen verdi ve titreyen dizlerle yukarı çıkmaya devam etti. Olsufi Ivanoviç evde mi diye sordu kapıyı açan uşağa. Evet efendim, yani şey, hayır efendim, evde yoklar. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun dostum? Yemeğe geldim ben, beni tanıyorsun değil mi? Tabii tanıyorum efendim, ama sizi içeri almamamı emrettiler. Sen hata yapıyor olmalısın dostum. Ben davetliyim, yemeğe geldim dedi Bay Golatkin. Ceketini çıkarıp içeri girme niyetini açıkça göstererek. Üzgünüm efendim, sizi içeri sokmama emri aldım. Durum bu. Bay Golatkin sarardı. Bu arada içerideki kapılardan biri açıldı ve Olsufi Ivanoviç'in emektar kahyası Gerasimiç çıktı. Bay Golatkin içeri girmek istiyor, ben dedi uşak. Aptalın tekisin Alekseyiç. Hemen git ve o alçak Semyonoviç'i çağır dedi adam. Bu imkansız beyefendi, mümkün değil. Efendim affınıza sığınıyor. Sizi kabul edemeyecek dedi Bay Golatkin'e dönüp kibarca ama ciddi bir tavırla. Ne, kabul edemeyecek mi diye sordu Bay Golatkin. Duyduklarına emin olamamış gibi. Sorduğum için bağışlayın Gerasimiç, ama neden acaba? İmkansız efendim, size söyledim. Efendim özür dilediğini söyleyin ama onu kabul edemeyeceğim dedi. Neden peki? Üzgünüm efendim. Ama sebep ne? İmkansızmış. Gidip burada olduğumu söyle. Böyle bir şey nasıl olur? Ben yemeğe geldim. Üzgünüm efendim, üzgünüm. Evet, af diliyorsa o başka ama neden Gerasimiç, neden? Özür dilerim, özür dilerim efendim diye bağırdı Gerasimiç. Ve girişte beliren iki beyefendiye yol açmak için Bay Golatkin'i kenara itti. Gelenler Andrei Filipovich ile yeğeni Vladimir Semyonovich'ti. İkisi de Bay Golatkin'e şaşkın şaşkın baktılar. Andrei Filipovich bir şeyler söyleyecekti ki Bay Golatkin kafasını topladı ve gözlerini yere indirip kırmızı bir suratla gülümsemeye çalışarak mahcup bir halde döndü. Sonra yine geleceğim Gerasimiç. Açıklama yapacağım. Umarım o zamana kadar her şey bir açıklığa kavuşur dedi. Kapıda başlayan cümlesini merdivenlerde bitirerek. Yakov Petrovich, Yakov Petrovich diye bağırdı Andrei Filipovich. O anda Bay Golatkin merdiven aralığına gelmişti bile. Çabucak Andrei Filipovich'e döndü. Bir şey mi var Andrei Filipovich diye sordu azimli bir ses tonuyla. Neler oluyor Yakov Petrovich? Hiçbir şey yok Andrei Filipovich. Kendiliğimden gelmiştim. Bu benim özel meselem Andrei Filipovich. Neler oluyor? Özel meselem olduğunu söyledim ya. Herhalde burada olmamda ayıplanacak bir şey yoktur. Ayıplanacak mı? Bu da ne demek? Yok bir şey Andrei Filipovich, yok bir şey. Küstah kız ne olacak? Ne? Ne? Andrei Filipovich çok şaşırmıştı. O ana kadar aşağıda merdivenlerin başında konuşan Bay Golatkin, Andrei Filipovich'in yüzüne doğru uçuverecekmiş gibi yukarı baktı ve bölüm müdürünün şaşkınlığını görünce ileriye doğru bilinçsizce bir adım attı. Andrei Filipovich geri çekildi. Bay Golatkin bir adım, derken bir adım daha attı. Andrei Filipovich rahatsız bir havayla etrafına bakındı. Bay Golatkin birden ve büyük bir hızla merdivenlerin tepesine çıkıverdi. Andrei Filipovich de büyük bir hızla içeri girip kapıyı kapattı. Bay Golatkin yalnız kaldı. Gözlerinin önünde bir sis bulutu vardı. Serseme dönmüştü. Orada sanki daha önce olmuş aptalca bir olayı hatırlamaya çalışıyormuş gibi boş boş duruyordu. Tüh be diye mırıldandı, zorla gülümsemeye çalışarak. Bu arada büyük olasılıkla Olsufi Ivanoviç'in davetlilerinin geldiğini belirten ayak sesleri duyuldu. Bay Golatkin biraz kendine geldi. Paltosunun yakasını kaldırıp yüzünü saklamaya çalışarak bacaklarının bütün hızıyla merdivenlerden paldır küldür indi. Kendini halsiz ve uyuşmuş hissediyordu. Kapıdan çıkarken utancı öylesine büyüktü ki arabasının yanına kadar gelmesini beklemeden çamurlu avluya dalıverdi. Arabaya binerken Olsuf Ivanoviç'in evinde kim var kim yoksa herkesin pencerelerden baktığına öyle emindi ki arabayla birlikte yerin dibine ya da bir fare deliğine girmiş olmayı diledi. Arkasını dönüp bakacak olsa oracığa yığılıverirdi. ''Ne gülüp duruyorsun ahmak?'' diye yüklendi Petruşka'ya. ''Gülmüyorum, ne diye güleyim? Şimdi nereye?'' ''Eve. Arabacı eve gidiyoruz.'' diye bağırdı Petruşka. Kendisi de arka basamağa yerleşerek. ''Karga gibi bağırıyor.'' diye düşündü Bay Golatkin. Kahramanımız bütün gücüyle ipi çekip geri dönmesini istediği zaman araba İzmailovski köprüsünü geçmişti bile. Arabacı atları döndürdü. 2 dakika sonra tekrar Olsufi Ivanoviç'in avlusuna girmişlerdi. ''Geri dön aptal herif, geri dön.'' diye bağırdı Bay Golatkin. Ve sanki arabacı böyle bir emri zaten bekliyormuş gibi hiçbir itirazda bulunmadan, hatta arabayı bile durdurmadan geri dönüp tekrar caddeye çıktı. Bay Golatkin yine eve dönmekten vazgeçti. Semyonovski köprüsünü geçer geçmez arabacıya bir ara sokağa dönmesini emretti ve gösterişsiz bir restoranın önünde durdurdu. Kahramanımız arabadan inip arabacının parasını ödedi ve gönderdi. Böylece arabadan kurtulmuş oldu. Petruşka'ya eve yürüyerek gidip kendisini beklemesini söyledi. Kendisi de restorana gidip özel bir oda tuttu ve yemeğini ısmarladı. Çok keyifsizdi. Kafasında büyük bir karmaşa vardı. Uzun bir süre sıkıntıyla odada dolaştı. Sonunda oturdu, alnını eline dayayıp olanları düşünmeye ve durumu şu anki haliyle değerlendirmeye çalıştı. 4. Bölüm. Bay Golatkin'in veli nimeti Berendeyev'in biricik kızı Klara Osifyevna'nın yaş günü görkemli bir yemekle kutlanmıştı. Böyle bir kutlama İzmailovski köprüsündeki hiçbir evde görülmüş şey değildi. Yemekten çok Baltazar ziyafetlerine benziyordu. Yemekte sunulan şaraplar, istiridyeler, Petersburg'un ünlü mağazaları Yeliseyev ve Malyutin'den alınan meyveler, her tür dana etiyle ihtişamı ve tantanası Babil alemlerini hatırlatıyordu. Kutlama muhteşem bir baloyla sona erdi. Küçük, samimi bir aile balosuydu ama kibarlığı ve parlaklığı açısından çok muhteşem olmuştu. Çok nadir olan böyle balolar daha çok neşeli aile toplantısına benzer ve ancak Berendeyev'inki gibi bir evde yapılabilir. Hatta belki onun gibi olan herkesin harcı da değildi. Keşke şair olsaydım. Homeros ya da Pushkin gibi bir şair tabii. Onlar kadar yetenekli olmayan biri böyle bir şeye kalkışmamalı. İşte o zaman bu fevkalade kutlama gününü okuyucularım için tüm canlılığıyla ve cesaretle resmederdim. Şiirim yemekle açılır ve şölenler kraliçesinin şerefine kadeh kaldırılan o çarpıcı ve görkemli ana özel bir vurgu olurdu. Saygı dolu bir sessizliğe gömülen konukları tanımlardım. Sonra konukların en yaşlısı olan Andrei Filipovic'i, kıl saçları ve öncelik talebinde bulunan nişanlarıyla tanıtır, sandalyesinden kalkışını, böyle zamanlarda tadılsın diye çok uzaklardan özel olarak getirtilen köpüklü şarap dolu kadehini kaldırışını anlatırdım. Şölenler kraliçesinin mutlu anne babasını, Andrei Filipovic'ten sonra kadeh kaldırmayı bekleyen konukları resmederdim. Sık sık adı geçen Andrei Filipovic'in kadehine damlayan gözyaşını, mutluluk dileyen konuşmasını, Klara Osifyevna'nın sağlığına içmesini anlatırdım.